Şimdi hemen bir diğer konuya geçelim. Hattımızda Yeditepe Üniversitesi'nden hocamız var. Kendisi teknolog, sosyolog. Profesör Doktor Altan Kar hattımızda. Merhabalar efendim.
Merhaba.
Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bence bütün Türkiye'nin böyle dört gözle izlemesi gereken, herkesin ortak sorunlarından bir tanesine çok önemli bir şekilde parmak basmışsınız. Ve bu konuda ciddi bir sivil toplum çalışması yapmışsınız. Çok teşekkür ediyorum bunun için size. Bu ekran bağımlılığına karşı o üniversite öğrencinin hayata geçirdiği projeyi sizden alarak başlayalım efendim. Ne olduğunu.
Öncelikle ben teşekkür ederim yayın aldığınız için.
Saygılar
evet,
efendim.
Bu proje Yeditepe Üniversitesi E-Ticaret ve Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet projesi dersi kapsamında yapılıyor. Bir tür sosyal sorumluluk projesi olarak kabul edilebilir. Daha öncesi de var projenin. Biz geçtiğimiz dönem yine E-Ticaret Bölümü öğrencileriyle orta birinci sınıf öğrencileri arasında 10-11 yaş civarı öğrenciler arasında deneyimsel atölyeler kapsamında başlatmıştık bu projeyi. O kapsamda projeye katılan öğrencileri öğrencilerin okudukları okuldaki rehberlik servisi ekran süresinin yüksek olduğunu tespit ettiği öğrencileri seçerek o atölye çalışmalarına yönlendirmişlerdi. Evet. Yani günlük ekran süresi 2-3 saatin üzerinde olan ve ailelerinden yavaş yavaş bu konularda şikayetler gelen öğrenciler katıldılar atölyeye. Evet. Ve atölyelerimiz 10 hafta boyunca her hafta bir gün yapıldı. Bu atölyelerde öğrencilere olabildiğince ekranda geçirdikleri süreyi fiziksel ortamda başka bir şeyle ilgilenmeleri üzerine planlamıştık. Ve ailelerinden de destek aldık. Her hafta bir mesela hedef belirlediler. Ekranda geçirdikleri süre yerine ne yapabilirsiniz diye kendilerine sorduk. Ve onun yerine...
Çünkü bunun yerine yapabilecekleri bir şey bilmiyorlar değil mi efendim? Yani hayatları öyle bir orası olmuş ki başka ne yapayım? Peki ekranı verdim size. Şu anda ne yapayım ben? Sorusunun cevabı yok onlarda.
Yok ve hemen zaten bir şekilde anne babalar çok uzun kaldın ekranda, artık bırak şu telefonu, tableti dediklerinde belki size de bir şekilde gelmiştir bu duyumlar. Hemen çok sıkıldım diyorlar. Yani evet, bu nesil alfa kuşağı özellikle 2020'de doğanlar ve daha önce doğanlar biliyorsunuz ekrana doğanlar deniyor, dijitale doğanlar deniyor. O kuşak gerçekten mama sandalyesindeki aparatla oradan bir şeyler izleyerek yemekle başladı bu ekran alışkanlığını, ekran bağımlılığını, hatta öyle diyelim. Ve anne babalar böyle hani ekranda sessizce mutlu zaman geçirmelerini bir şekilde kendi hayatlarını kolaylaştıran bir şey olarak gördüler. Hepimiz gördük aslında, benim de 16 yaşlarında bir oğlum var. Biz de televizyon önünde yemek yediriyorduk, açık söyleyeyim, mama sandalyesi televizyon önünde koyuyorduk.
Evet, biz öyle yaptık. 2000'in başından beri bu böyle.
Evet, ama işte o ekranda geçirilen zaman ve oraya olan bağlılık, bağımlılık hatta. Bir süre sonra mesela ben kendi evladımda da gözlemledim. Yani yemek vereceğim zaman ekran ne izleyeceğiz diyor. Hala öyle söylüyor. Yani ya telefonuna ya televizyona bakmak istiyor. Peki ne yapacağız şimdi yemek yerken diyor. Neyi açayım? Bir şey, hani eğlenceli bir şey mi seyredelim, dizi mi seyredelim? Ya 16
yaşında. O kadar çok bağdaşmış gibi birle değil mi efendim?
Evet, ekranla o kadar çok hemhal olmuşlar ki. Maalesef çok ciddi problemler tabii ortaya çıkardı bu. Özellikle pandemide, pandemi sürecinde biliyorsunuz eğitim, işte arkadaşlıklar, sosyalleşme, oyun, her şey ekran üzerinden yapıldı. Ve dolayısıyla çocukların günlük hayat rutinlerine ekran çok hızlı bir şekilde entegre oldu. Ve ondan sonra süreler 4 saatlerin, 5 saatlerin üzerine çıktı.
Süper.
Tabii çok,
peki,
çok, evet pardon.
Şunu ben merak ediyorum efendim. Orada yaptığınız atölyede siz onlara nasıl bir yaklaşımla geliyorsunuz? Yani mesela biz o atölyeyi çoğaltmak istesek ya da çoklamak istesek çocuklarımıza ne yapmamızı önerirsiniz? Biraz buradan gidelim istedim.
Evet. Şöyle şimdi biz atölye çalışmalarında olabildiğince çocukları oyun oynamaya yönlendirdik. Çünkü oyun oynamak çocuğu hem fiziksel olarak hem duygusal olarak ve hem de bedensel olarak çok geliştiren bir pratik. Dolayısıyla çocuklar oyunla büyürlerse bütün bu söylediğim alanlarda, yani fiziksel olarak, biyolojik olarak, duygusal olarak, duygusal olarak gelişimlerini oyun içinde sağlayabiliyoruz. Anne babalar da eskiden ekran yokken ne yapıyorlardı? Yani bir şekilde herkes sokakta, evde, ailesiyle, arkadaşlarıyla, parkta zaman geçirerek büyüyordu. Ve evet, dolayısıyla oyun çocuk için hem geliştirici, hem duygusal olarak nesillerin çocuklarına aktarmak istediği değerleri aktarabildikleri bir araç. Çocukların sosyalleşme anlamında birbirlerini tanıdıkları, orada toplumsal değerleri öğrendiği, kendi işte değerlerini oluşturduğu, vicdan gibi, acıma gibi duygularının geliştiği ve fiziksel olarak da mesela dengeyi, işte vücudunu kullanmayı öğrenebildiği, o kadar çok yönlü işlevi olan bir konu ki oyun. O nedenle biz oyun atölyeleri yaptık. Ve bu oyun atölyelerinde çocuklarla mesela bir gün geleneksel oyunlar oynadık. Mendil kapmaca gibi, körebe gibi, lastik gibi. Bir gün müzik atölyesi yapıldı. Çocuklar varsa eğer kendileri evlerinden enstrüman getirebildilerse onu getirdiler. Ve bir, bu konuda kariyer yapmış birisi onlarla bir müzik atölyesi yaptı. Harika. Ve onları düzenli, sürekli, rutin bir aktiviteye yönlendirmekti amaçlarımızdan bir tanesi. Evet. Ve atölyeye katılan çocuklar arasında bu tür rutinlere başlamış ama ekranla birlikte bırakmış çok çocuk vardı. Bunu tabii vurgulamam gerekiyor.
Anlıyorum. Peki komik bir şey soracağım size efendim. Yani bu noktada şimdi sizin orada öğrencileriniz de sonuçta 20-25 yaş arası öğrenciler. Dolayısıyla bu süreçten çok azade olmamış öğrenciler. Dolayısıyla şöyle, onların buna yaklaşımı nasıl oldu? Yani evet, onlar hani bir katarsis yaşadılar mı? Ya evet, biz böyle yapmamalıymışız acaba dediler mi?
Evet, çok güzel bir soru. Şimdi öğrencilerimiz de, üniversitedeki 4. sınıf öğrencileri de sonuçta Z kuşağı.
Evet.
Ve Z kuşağı da büyük oranda teknolojiyle büyüdü. Ve onların da şu anda ekran süreleri çok yüksek. Ama şunu söylemem lazım. Ebeveynlerin ekran süresi çocuklardan daha fazla.
Maalesef.
Büyük dilemalar burada.
Ve bakın şöyle söyleyeyim. Cumartesi günü biz bir konsere gittik. Konserde insanlar konseri cep telefonlarının ekranlarından seyrettiler. Ve çıldırdım ben gerçekten. İnanılır gibi değil yani. Ne diyeyim, evet, bilmiyorum. Yani Türkiye'de devlet opera baresinin en iyi şeyleri, dünyanın en iyi operalarından bir tanesini hayata geçiriyor ve onlar onu cep telefonunun ekranından seyrediyorlar. Dümdüz önümüzde koskoca sahne varken.
Eyvah. Çok çok büyük dilema. Yani ve buna benzer çok çelişkiler yaşıyoruz. Aynı evin içinde farklı odalardaki insanlar, yani aile bireyleri birbirlerine mesaj atarak haberleşiyor. Yani evet, bu oluyor. Gerçekten oluyor. Yani hepimiz bunu yaşadık. Ben kendi evladımda da bunu gördüm. Çok sosyal bir çocuk olmasına rağmen pandemiyle birlikte mesela bu dijital oyunları oynarken puan kaybettirdiği için, iyi oynayamadığı için, o oyunlar içinde yeterince iyi atış yapıp birini vuramadığı için siber zorbalığa uğradı ve defalarca krize girdi benim evladım. Ve inanın bu işte 5-6 sene önce, 7 sene önce pandemi sırasında olan durumlar nedeniyle, ben akademik olarak zaten hani teknososyoloji çalışan bir akademisyenim ve bu konuda çalışmaya karar verdim. Ben 7 yıldır bu alanda okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. İşte sonuçta atölyeler yapmaya başladık. Bunları yerel belediye organizasyonuyla, desteğiyle de devam ettireceğiz. Ve bu dönemde velilere yönelik farkındalık seminerleri düzenledik.
Harikasın.
Evet, ama henüz sorunuzu cevaplamadım. Şöyle, benim 4. sınıf öğrencilerim bu atölyelerde katılan öğrencilere evet, mentörlük yapıyorlar aslında. Her birinin bir öğrencisi oldu. Onları eşleştirdik. Ve 10 hafta boyunca her bir üniversite öğrencisi atölyeye katılan ortaokul öğrencisine abilik ablalık yaptı. Yani bir tür dijital mentörlük yaptı. Ve bu süreç içinde en enteresan olan ne oldu biliyor musunuz? Yani biz o bir saat süren atölyeleri işte oyun oynayarak, çeşitli konularda bilgi paylaşarak ama en çok da fiziksel aktivite yaparak geçirdik. Ve 10. haftaya gelindiğinde gerçekten öğrenciler arasında daha önce başlanmış işte fiziksel aktiviteler, spor aktiviteleri mesela basketbol, futbol gibi, işte müzik aleti kullanmak gibi bir şeye başlayıp bırakmış olanlar, işte hayvan sahiplenenler veya resim yapmaya başlayanlar, yani rutin aktivitelere başlayanlar, aile desteğiyle veya tek başına bunlara başlayan çok çocuk oldu. Bu çok güzeldi. Ama net bir şey vardı ki ailesinin desteğini alan, aileyle zaman geçirdiğini ve bu atölyeler başladıktan sonra aileyle birlikte fiziksel aktiviteler yapmaya başladığını ve ailesinden bu konuda destek aldığını söyleyen çocuklar da daha etkili oldu. Yani aile çocuğuna zaman ayırır. Hani bu kaliteli zaman ayırma jargonu vardır. Yani böyle bir çok fazla konuşulan, herkesin telaffuz ettiği bir şey ama kaliteli zaman aslında o çağdaki çocuk için, inanın, ona zaman ayırıp yerde bir oyun oynamak veya çok basit, bizim çocukluğumuzdan, ben hep bunu seminerlerde de şimdi ebeveynlere söylüyorum. Yani gençliğinizde elektrik kesildiğinde veya işte diyelim ki evde oyuncak, kutu oyunu vesaireniz yok. Adam asmaca oynamıyor muyduk? Kelime oyunu oynamıyor muyduk? İsim şehir oynamıyor muyduk?
Oynayacak yani, bir şey bulurduk efendim. Hiç boş kalmazdık yani. Oturup sıkılamazdık biz. Mutlaka yani, bir şey çıkardı.
Evet, bir iple bile, biliyorsunuz o parmaklarla ipleri böyle hani yerini değiştirdiğimiz oyunu. Ben mesela onun ismini de bilmiyorum. Onu ben evladıma öğrettim biliyor musunuz? O yani hem parmakları kullanmak hem beyin işlevlerini destekleyen çok güzel bir oyun. Ondan sonra ne bileyim, herkesin evinde bir şeyler vardır. Bir buluş yapılır. Hele ki zaten bunu bulmak bile bir oyun. Bunu bulmak bile bir beyin egzersizi.
Kesinlikle. Yani biz sıkılmazdık, hiç sıkılamazdık dediğim gibi. Yani sıkılacak zaman bulamazdık.
Ya sıkılmak da kötü bir şey değil biliyor musunuz? Aileler
burada, evet,
yüzünden ekran alınınca, telefon alınınca, ekranı bırakınca sıkıldım diyorlar. Bakın bütün çocuk gelişimcileri şunu söyler. Ben çocuk gelişimcisi değilim. Yani davranış bilimciyim ama çalışma alanım çocuklar değil. Şimdi çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları yapıyorum. Ve gerçekten sıkılmak da iyi bir şey. Çünkü eninde sonunda sıkılan çocuk kendini oyalamak için bir şey buluyor. Ama ekran pasif bir tüketimden ibaret. Ve o ekranda bu pasif tüketim bir tür bağımlılık yaratan dopamin merkezini uyarıyor. Bütün mesele burada biliyor musunuz? Tehlike burada başlıyor. Ekranda sürekli eğlenceli, onu mutlu eden ve sık sık değişen bu görüntüler beyinde dopamin merkezini uyarıyor. Ve bu dopamin merkezi aynı uyuşturucuda, alkolde, pornografi bağımlılığında olduğu gibi aynı yolu izleyerek çocuğu ekrana bağımlı hale getiriyor. Eğlenceli oluyor çünkü. Veya ödül merkezi dediğimiz dopamin merkezi, aynı zamanda ödül merkezi orayı uyarıyor. Çünkü herhangi bir oyunda ödül alan çocuk mutlu oluyor. Veya Instagram'da bir video paylaşan, kendine ait görüntüler paylaşıp oradaki beğenilere bakan ve yorumlara bakan çocuk bir şekilde oradan beslenerek mutluluğu orada arıyor. Bu genç kızlar üzerinde farklı olumsuz etkiler yapıyor. Çok maalesef oyun oynayan, oyunlar içinde ödül kazanan özellikle erkek çocukları da farklı yönden ekrana bağlıyor. Dolayısıyla da
kızlar yani için... şöyle bir tarafı da var işin. Mesela sizin evet. söylediğiniz o her 10 saniyede bir yeni bir şeyin olması cep telefonlarında insanları öyle bir değişkenlik alışkanlığına getiriyor ki kitap evet. okurken o 10 saniyede kitapta bir şey olmazsa, biri ölmezse, biri kalkmazsa o kitabı okumak için bir neden bulamamaya başlıyorlar. Yani çok bu çocuklarda güzel, da böyle, evet. büyüklerde de böyle.
Evet,
ama o kitap
evet.
öyle bir şey değil ki, biz kitapta sonunda olacak bir şeyi görmek için 400 sayfa kitap okurduk ve aradaki aslında bizim şeyleri varılacak nokta değil, yolculuk da kitap okumak.
Evet, kitap bir adanmışlık. Ben de bunu şu anda yayına hazırlanan bir makalem var, orada özel bir yer ayırdım. Kitap okumaktan çok uzaklaştı çünkü yeni nesiller, hatta bizler arasında, yetişkinler arasında da artık kitap okuyamıyorum, odaklanamıyorum gibi şikayetler var. Çünkü söylediğiniz gibi çok hızlı değişen ekrandaki görüntüler insanların uzun süreli odaklanmalarını da elinden aldı. Yani dikkati elinden aldı. Evet, çocuklar da dikkati kaybettiler. Büyükler de, bizler de odaklanmayı ve dikkati kaybettik. Hepimizi zehirliyor ekran. Sadece çocuklarımızı değil.
Evet, biz tabii çocuklara gücümüz yettiği için çocuklara söylüyoruz ama biraz etrafında herkes eşine, dostuna, çevresine, aynı evde oturduğu insanlara söylese bir şeyler daha değişmeye başlar ama dediğim gibi herkes gücü yettiği doğru gidiyor.
Evet.
Hocam yani müthiş çalışma bunlar. Peki buradaki öğrencilerimiz bu hani bitirme gibi yapıyor dediniz. Bundan evet. sonra nereye doğru devam edecekler? O çok enteresan bir yol açmışsınız. Çünkü öğrencileri evet. hayatlarına yeni bir şey katmışsınız.
İnanın öyle oldu. Şimdi bunlar 4. sınıf e-ticaret öğrencileri. Mezun olduktan sonra aslında işleri dijital. Tamamen dijital becerilerle donatıyoruz biz onları. Ama iş yapma anlamında, para kazanma anlamında inanılmaz becerileri oluyor. Ama onlar da potansiyel bir anne baba veya kardeş abi oldukları için bundan çok etkilendiler gerçekten. Ve kendileri için de elbette bir ders çıkardılar. Çok ekranda zaman geçiriyoruz diye. Ama şu önemli, topyekun farkındalığımızı arttırmaya yönelik bir proje bu. Ve ekranın dışındaki hayat, asıl bizim beslendiğimiz, beyin gelişimimizi, fiziksel gelişimimizi, toplumsal olarak sosyalleşme becerimizi geliştiren şey aslında ekranın dışındaki hayat.
Evet, evet, evet. Yani, biz kendimizi çok birkaç inçin içine sıkıştırmaya çalışıyoruz ama hayat o birkaç inçe sığmıyor efendim. Onu herkesin görebilmesini çok isterdim. Valla böylece programın da sonuna gelmiş oluyoruz.
Öyle
böyle sizinle konuşmak harikaydı ama bunları sık sık dile getirelim ne olursunuz. Hani sizin teknososyolog bakış açınıza gerçekten de farklı alanlarda da ihtiyacımız var. Ben çok bunlardan faydalanmayı çok isterim.
Çok teşekkür ederim. Bizim sitemiz var. Onu evet. burada söyleyeyim. Belki takip edebilenler olur. etreadaptasyon.com.tr diye girildiğinde direkt zaten etreadaptasyon dendiğinde bile biz çıkıyoruz. Bu site süper. E-ticaret öğrencilerinin kendilerinin dizayn ettiği ve içeriğini de video, görseller veya yazılı içeriklerini de kendilerinin yaratıp oluşturduğu, yönettiği bütün projelerimizle ilgili sadece bizim setup dediğimiz sürdürülebilir teknolojik adaptasyon projesi değil, yani bu çocuklara yönelik atölyeler değil, başka projelerimiz de var. Bizim 65 yaş üzerine dijital okur yazarlık projemiz de var. 80 yaşındaki insanlara da dijitalleşmeyi öğretiyoruz ama onlar hayatlarını bir şekilde hani bunun dışında kalmayıp ötekileştirilmeden yaşamaları için öğretiyoruz. Dolayısıyla biz e-ticaret bölümü olarak dijitalleşmeden para kazanıyoruz ama aynı zamanda toplumsal fayda adına, toplumsal iyilik adına da bir takım sosyal sorumluluk projeleri yönetiyoruz. Bizim projelerimize e-adaptasyon web sitesinden ulaşarak
.com'dan ulaşabilirler.
Evet, ulaşarak bakabilirler.
Altan Hocam çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için saygılar sunuyorum efendim.
Ben teşekkür ediyorum programı aldığınız için. Başarılar
dilerim. Saygılar efendim.